Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezî كذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 16 Tir 1402 Hicri Kameri, 18 Zilhicce 1444 ve miladi 7 Temmuz 2023 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Fransa'da yaşanan şiddet olayları üzerinden yapılan röportaj, unutulmaz görüşme, İran masalları ve efsaneleri ve İran'dan dua harikaları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bugün Tahran'da Gadir-i Hum Bayramı 10 kilometrelik coşkulu katılım ile kutlandı. Tahran Cuma İmamı Filistin halkının cesur direnişinin İran şehitlerinden etkilendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi İran'ın bölgenin sağlık turizminin merkezi olduğunu söyledi. Avrupa Troikası'nın İran'ın füze gücüne karalama kampanyası sürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fars Körfezi ülkelerini ziyaret edecek. Ve Siyonist ordunun Cenin kampına düzenlediği saldırıda 800 ev yıkıldı. Şimdi haberler.
Tahran halkının Gadir Bayramı münasebetiyle düzenledi. 10 kilometrelik etkinlik bugün saat 18'de kentin ana meydanlarından İmam Hüseyin Meydanı'ndan başlayarak Firdevsi ve İnkılap Meydanları'ndan sonra Azadi Meydanı'na ulaştı. Muhabirimizin bildiğine göre bu kutlama etkinliğinde 1300 konaklama durağı, Hazreti Ali Aleyhisselam'a aşk besleyenleri bu mübarek günde çeşitli şekillerde ağırlıyor. Dün kutlama etkinliği koordinatörü Sasan Zari, 10 kilometrelik misafirlik adı verilen kutlamaya 2300 konaklama durağının kayıt yaptırdığını belirtmişti. Bu arada 60 halk sahnesi de kurulmuştur. Bu arada İmam Hüseyin Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na kadar çocuklar için 10 oyun alanı da çocukların bu büyük bayramda hoş vakit geçirmeleri için düzenlenmiştir. 10 kilometrelik kutlama etkinliğinin 10 noktasında da havai fişek gösterileri düzenlenecektir.
Tahran'ın geçici cuma imamı Hüccetül İslam Kazım Sıddıkî bu hafta kıldırdığı cuma namazında ayaklanan Filistin halkının cesur direnişi İranlı şehitlerden ders almıştır dedi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüccetül İslam Kazım Sıddıkî bu hafta cuma namazı hutbelerinde Gadir Bayramı, takvanın, nur, imanın, din iktidarı, tevhidin yönetimi, hayat yolunun sunulması, Allah'ın Rabbaniyetinin tecellisinin ve Emirül Müminin rehberliği atanmasında ilahi sıfatların tecellisinin günüdür dedi. Tahran'da kıldığı cuma namazı hutbesinde Siyonistlerin Cenin bölgesine yönelik vahşi saldırısına da değinen Sıddıki şunları kaydetti. Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu kendi bataklığına boğuluyor. Başarısız oldu. Başarısızlığını da bundan sonra da göreceğiz. Düşmanların komplolarına karşı bir doğu gücü sağlamanın dengeli bir politika olduğunu söyleyen Sıddıki, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daimi üyeliğinin 13. hükümet için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Tahran Cumhuriyeti, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daimi üyeliğine atıfta bulunarak, ulusal çıkarlar ve ülkemizin onuru olan Şanghay Örgütü'ne başka ülkelere bağımlı olmadan kabul edildik, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kadir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, İran sağlık turizminde bölgede ilk sırada yer alıyor vurgusunda bulundu. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reis'i bugün Kadir Hastanesi'nin açılış töreninde şunları söyledi. Bugün bölge ve Orta Asya ülkeleri halkı tedavi için Avrupa hastanelerine gitmektense İran'a gelmeyi tercih ediyor. Çünkü onlar için uzmanlık ve masraflar açısından daha ekonomiktir. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İran doktorların yeteneği sayesinde sağlık alanında birçok başarıya imza attı ve biz iyi bir durumdayız dedi. Tahran'da 62 bin metrekarelik altyapıya sahip 5 blok ve 13 katlı modern ve donanımlı mega hastane Kadir Hastanesi bugün hizmete girdi.
Dünyanın 120 ülkesinden kızların ve kadınların Hazreti Fatıma Masume Salamullah Aleyha'nın kutsal türbesinde Kadir-i Ferda, Yarının Kadiri adı altında düzenlenecek buluşmada bir araya gelecek. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kadir'in çocuklarının büyük kutlaması yarın Hazreti Masume Salamullah Aleyha'nın kutsal türbesinin İmam Hümeyni Şebistanı'nda yapılacak. İlahilerin icrası, gösteriler, yarışmalar ve birbirinden güzel ödüllerin verilmesi bu törenin programları arasındadır. Kutsal şehir Kum, 130 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaparak İslam dünyasının en uluslararası şehri olarak bilinmektedir.
3 Avrupa ülkesi İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan Avrupa Trokyası, İran'ın füze gücüne yönelik karalama kampanyasının devamında Perşembe günü ortak bir açıklama yayınlayarak İran'ın füzelerine yönelik yaptırımların kaldırılmamasını talep etti. Avrupa Trokyası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22-31 sayılı kararla ilgili periyodik toplantısının oturum aralarında yayınlanan bu bildiride, COEP'in uygulamasının mevcut durumunun ana suçlusu olan ve bu anlaşmayla ilgili Güvenlik Konseyi kararını ihlal ederek çok taraflılığı ve uluslararası sistemi yıkan taraf olan Amerika Birleşik Devletleri'ne itiraz etmeksizin 4 yılı aşkın bir süredir İran 22-31 sayılı kararla onaylanan kapsamlı ortak gelen planı COEP çerçevesinde nükleer taahhütlerine ve nükleer faaliyetlerine ihlal ediyor. Bu konu uluslararası barış ve güvenlik açısından da çok önemlidir iddiasında bulundu. İran'ın nükleer sanayisindeki ilerlemeyi atıfta bulunan 3 Avrupa ülkesi, İran'ın faaliyetlerinin geçerli bir sivil gerekçesi olmadığını ileri sürerken, bu konu İran'ı nükleer silahlarla ilgili yeteneklere yaklaştırıyor ve bu konu Güvenlik Konseyi için büyük bir endişe kaynağıdır iddiasında bulundular. Avrupa Trokyası bildirinin bir başka bölümünde İran ve ajans arasında güvenlik siyasi konular hakkında yaşanan ilerlemelerin yeterli olmadığını belirtirken, geçen Mart ayında varılan anlaşmanın tam ve derhal gerçekleşmesini istediler.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pekin'in ilgili taraflarla etkileşimi ve koordinasyona devam edeceğini ve COEP'i mümkün olan en kısa sürede yeniden rayına oturtmasına yardımcı olacağını söyledi. Muhabirimizin RIA Novosti'den naklen bildirdiğine göre Wang Wenbin, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. İran'ın nükleer meselesiyle ilgili mevcut durumun nedeni Amerika'nın COEP'ten tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'ı en ağır baskıların altına sokmasıdır. Wang Wenbin, Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının niteliğinin kapsamlı ortak eylem planı COEP'in uygulanması olduğunu belirterek İran'ın uygun karşı önlemleri aldığını vurguladı. İlgili tarafların mevcut önceliği, diyalog ve müzakere yoluyla COEP'i tam ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Wenbin şöyle devam etti. Durumun tırmanmasına ve çelişkilerin artmasına yol açacak herhangi bir tedbirin alınmasından kaçınılması, diplomatik çabaların zemininin oluşturulması açısından önemlidir. Çin, ilgili taraflarla etkileşimi ve koordinasyonu devam edecek. COEP'in hızla doğru yola dönmesine yardımcı olacak, Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının yetki ve etkinliğini koruyacak ve İran nükleer sorununun siyasi diplomatik çözümünü ilerletecektir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı karar ve COEP'in uygulanmasına ilişkin 6 Temmuz periyodik toplantısı Amerikalı ve İngiliz diplomatlar ile Rusya arasında bir tartışma alanı haline geldi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcı savunma programına karşı senaryolarını tamamlamak için Ukrayna meselesini de konuya karıştırdılar.
İslami Kültür ve İletişim Teşkilatı Başkanı'nın danışmanı, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen İran İslam Cumhuriyeti Kültür Haftası'nın iki ülkenin başta diplomasi olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilere geliştirme kararlarını ve iradesini gösterdiğini söyledi. El Alemin haberine göre Hanif Gafari bu konuda şunları söyledi. Kültür esasına dayalı ilişkiler, ekonomi ve güvenlik açısından daha istikrarlı ilişkilerdir. Kültürel konulara dikkat edilmeden dış politikanın bir anlamı yoktur ve uluslararası ilişkilerde diplomatik kültüre dikkat edilmelidir, diyen Gaffari şöyle devam etti. İran'ın kültürel diplomasisine merkezi olan kültür ve İslami ülkeler arasındaki ilişki, bu amacın gerçekleştirilmesinde çok önemli bir konuma sahiptir ve bu yaklaşım gelecekte de devam edecektir. İran'ın Rusya'daki Kültür Haftası etkinlikleri birkaç gün önce İran Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmail'i ve Rus mevkidaşı Olga Luimsiva katılımıyla başladı. İran'ın Kültür Haftası etkinlikleri Moskova ve St. Petersburg'da gerçekleştirildi. Bu programlar geleneksel sanatlar ve İran halıları sergileri ve geleneksel ulusal müzikler ve ortak programlarının yanı sıra film ve animasyonların gösterildiği farklı ve çeşitli bölümlerden oluşuyor. Etkinlik 9 Temmuz tarihine kadar devam edecektir.
İranlıların çok sevdiği berberi ekmeği dünyada en iyi ekmek sıralamasında 3. sırada yer aldı. Küresel bir gıda atlası olan Test Atlas, kullanıcılarından derecelendirmelerine göre dünyanın en iyi ekmeklerinin bir listesini tamamlamalarına yardım etmelerini istedi. İran'ın geleneksel ekmeği berberi 3. sırada yer alırken sengek, şirmal ve taftun sırasıyla 21, 22 ve 49. sırada yer aldılar. Dünyanın dört bir yanından yiyecek, tat ve içecek ansiklopedisi olan ve dünyada yiyecek, içecek ve restoranlar alanında çeşitli sıralamalar yayımlayan güvenilir internet sitesi Test Atlas, daha önce de dünyanın en iyi yemeklerini sıralamıştı. Bu yiyecekler arasında İran'ın cüce kebap, tavuk şiş yemeği bu kategoride dünyanın en iyi yemeği seçildi.
İngiliz medyası Manchester United grubunun İranlı yıldızı takımına katılmak için ciddi hamleler yaptığını belirtti. İran Press Haber Ajansı'nın haberine göre İngiliz Soccer Times internet sitesi Manchester United'in İran milli takımının yıldızı ve hali hazırda Porto kulübünün onu oynayan Mehdi Taremi'yi kadroya alma çabalarının ciddi olduğunu duyurdu. Mehdi Taremi, United için uygun maliyetli bir seçenek olabilir. Görünüşe göre kırmızı şeytanlar yaklaşık 20 milyon dolara satın alınabilecek Porto forveti Mehdi Taremi'yi de izliyor. Geçen sezon Portekiz'de çok iyi bir sezon geçiren Tarime 33 maçta 22 gol atarken Şampiyonlar Ligi'nde de 7 maçta 5 gol kaydetti. İranlı forvetin Portekiz Ligi'nde en az 20 gol attığı ikinci dönem olurken 2021-2020 sezonunun başından bu yana Porto forması ile 30 asist kaydetti.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Muhabirimizin bildirdiğine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Medya İşleri Başkanlığı, Erdoğan'ın 17, 18, 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini duyurdu. Bazı Türk medyası Erdoğan'ın Fars Körfezi ülkelerine yaptığı ziyaretin yatırım çekmek ve borçlanmak için olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz ayın sonunda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek bu kapsamda Fars Körfezi'ne birkaç ülkeyi ziyaret ettiler.
Türkiye'de resmi vergi düzenleme masrafları ve bu vergiler önemli oranda arttı. Muhabirimizin bildiğine göre Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan ve resmi gazetesinde yayınlanan kararnameye göre pasaport verilmesi, noterde belgelerin onaylanması, çalışma izinleri, tapu gibi resmi belgelerin ve evrakların düzenlenmesi, evrak, dava, hudut vergileri ve ilgili tüm masraflar ve benzeri %50 artırıldı. Alınan karara göre yıllık motorlu taşıt vergilere bu yıl iki kez tahsil edilecek. Yani daha önce taşıt vergisini ödeyen araç sahipleri bu yıl ikinci kez bu vergiyi ödemek zorunda kalacak. Türkiye'nin resmi gazetesinde yayınlanan karar kapsamında yurt dışından seyahat edenlerin kişisel kullanım için ülkeye girdikleri cep telefonlarından kayıt bedeli de %228 artarak 20 bin lira, yani yaklaşık 707 dolar oldu. Türkiye'de seçim sürecinin bitmesiyle başlayan zam dalgası, ekmek fiyatlarına yapılan %50'lik zam ve akaryakıt istasyonlarındaki benzin ve mazot fiyatlarına sık sık zam yapılmasıyla birlikte halen devam ediyor.
Filistin Özerk Yönetimi Siyonist Ordu'nun bu bölgeye yönelik saldırısı sırasında Jenin kampındaki 800 evin yıkıldığını duyurdu. Filistin Özerk Yönetimi Kamu Hizmetleri Bakanlığı yayımladığı raporla Siyonistlerin Jenin kampına saldırısı sonucu 300 evin tamamen yıkıldığını, 500 evin de kısmen yıkıldığını belirtti. Jenin Belediyesi de Siyonist Ordu ve bu operasyonda kasıtlı olarak şehrin su ve kanalizasyon şebekelerini tahrip ettiğini, kamu tesislerine zarar verdiğini ifade etti. Öte yandan Özerk Yönetim İçişleri Bakanı Mecdi Saleh de ilk belirlemelere göre Jenin kampına verilen zarar miktarı yaklaşık 2 milyon şekel, yaklaşık 4-540 bin dolar olduğunu söyledi. Filistin Özerk Yönetim tarafından yapılan açıklamaya göre Jenin'de büyük çapta yıkım yaşanırken altyapıda da önemli oranda hasar meydana geldi ve elektrik şebekesi tamamen kesildi.
Irak'tan Ketayip Hizbullah, Siyonist rejim başbakanının Irak'ta bir Siyonist casusun tutuklanmasına ilişkin itirafının çok tehlikeli bir işaret olduğunu belirtti. Siyonist rejimin başbakanlık ofisi çarşamba günü yaptığı açıklamada birkaç ay önce Irak'ta kaybolan Elizabeth Tesorkov, Irak'ta Ketayip Hizbullah hareketi tarafından kaçırılarak alıkonulduğunu da iddia etti.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna ile her zaman konuşmaya ve müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak şu anda böyle bir diyalog ihtimalinin olmadığını söyledi.
Fransa İçişleri Bakanı bu ülkede 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesine tepki olarak düzenlenen protestolarda 4000 kişinin tutuklandığını duyurdu. İran Peres'e göre Gerard Darmen, tutukluların 11 ila 59 yaşları arasında ve ortalama yaşlarından 17 olduğunu belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Müzik. Bu akşamki ilk yorumumuz İnsan Hakları Konseyi'nin İran'a yönelik karargah raporu ve Fransa'daki şiddet olayları konusunda. İnsan Hakları Konseyi tarafından İran hakkında kurulan Sözde Gerçekleri Araştırma Komitesi, İran'ın ülke çapındaki kendilerince protestolara yönelik baskısı olarak adlandırdığı ilk raporunu yayımladı. İran'da geçen yıl yaşanan isyanların üzerinden yaklaşık 7 ay geçti. Bu kargaşalardan 7 ay sonra İnsan Hakları Konseyi tarafından oluşturulan Sözde Gerçekleri Araştırma Komitesi raporunu yayımladı ve İran'ın Mahsa Amini'nin ölümünden sonra sözde barışçıl protestolara yönelik sürekli baskıya ve infaz dalgasına ve yaygın tutuklama ve gözaltılara son verilmesi gerektiğini iddia etti. Bu komite ayrıca tutuklamalar ve infazlar devam ederse insan haklarının daha da bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını iddia etti. Bu rapor, İnsan Hakları Konseyi toplantısında İran ve bağımsız hükümetler tarafından protestolarla karşılandı. Raporun okunması ardından bağımsız ülke hükümetler, komite üyelerinin taraflı beyanlarına ve raporuna sözlü olarak itiraz etti. Önemli olan nokta, raporun düzenlendiği temelin yanlış olmasıdır. Çünkü raporun içeriği incelendiğinde satır satır Farsça düşman medyanın sahte ve çarpıtılmış haberlerini ve inkılap karşıtı akımların psikolojik operasyon odalarında sosyal ağlarda belirli hesaplar tarafından beslenen düşman akımların haberlerine göre hazırlandığı anlaşılıyor. Halbuki geçen yılki kargaşalarda şiddetin yayılmasında aynı düşman medya önemli bir faktördü. Önemli olan nokta, bu raporun geçen sonbaharda İran halkına karşı yürütülen çok katmanlı birleşik bir savaşın meyvesinin bir parçası olmasıdır ve bugün failleri bu çürümüş ve tekrarlanan gösteri üzerinden sonuçlarını yaşıyorlar.
Geçen yıl Yenişap'ta bir savaş sırasında İran İslam Cumhuriyeti muhalifleri bir dizi psikolojik operasyon ve kapsamlı bilişsel savaş yolu ile kamuoyunu kışkırtmaya ve vatandaşların algısını değiştirmeye çalıştı. Geçen yıl topyekun bir savaşta İran İslam Cumhuriyeti muhalifleri kamuoyunu kışkırtarak ve bir takım psikolojik operasyonlarla vatandaşların algısını değiştirerek sosyal bir itirazı meydan eğitimi görmüş, usulları kullanarak kargaşa ve isyana çevirmeye çalıştılar. Olaylardan 7 ay geçerken düşmanlar bu kez tekrardan ibaret çürümüş bir senaryo ile uluslararası kurumlar tarafından İran'a baskı uygulamaya çalışıyorlar. Bu yüzden sözde tarafsız olan Gerçekleri Araştırma Komitesi kurmakla İran'a karşı taraflı raporlarını yayınlamaya çalışıyorlar. Bir diğer önemli konu ise bu raporun iki önemli olayla eş zamanlı olarak aynı anda yayınlanmış olmasıdır. Birinci olay, İran'ın bölgesel dış politikasındaki dönüşüm ve komşu ülkelerle ilişkilerinin genişlemesi, ikinci olay ise Fransa'da yaygın şiddet olaylarıdır. Bugünün propaganda gösterisi, dünya kamuoyunun protestocu Fransız vatandaşlarına yönelik topyekun şiddete tanık olduğu bir dönemde sahneleniyor. Ancak bu tür komitelerin hiçbir etkisinin olmaması bir yana Fransız protestocular vahşi hayvan sürüleri olarak yorumlanıyor. Geçen yılki kargaşalarda Batı medyası İran'daki gelişmeleri ters göstermekle insan haklarını desteklediğini iddia ederken kamuoyunu kışkırtırken şiddete yaymaya çalışıyorlar. Ama şimdi Fransa'daki topyekun şiddet olaylarına sessiz kalıyorlar. İran haklarında hakikati arayan komite gibi komiteler Fransız şiddeti için korunmayacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerikalıların Amerika hükümetini güvenlemesiyle ilgili. Pazartesi günü yayımlanan bir araştırmanın sonuçları, Amerikan halkının hükümetlerine olan güveninin modern sanayileşmiş ülkeler arasında en düşük seviyede olduğunu gösteriyor. Gallup Anket Enstitüsü, Amerikalıların yalnızca %31'inin 2022'de hükümetlerine güvendiklerini söylediğini açıkladı. Amerikan hükümetinin 2022'deki konumu 2006'daki konumundan çok farklıdır. 2006'da yapılan benzer bir ankette Amerikalı yetişkinlerin %56'sı hükümetlerine güvendiklerinin yanıtını verdi. O yıl Amerika birinci sıradaydı. Gallup verileri Amerikalı yetişkinler arasında hükümete olan güvenin 2006 hariç 2009'da %50'ye, 2020'de ise %46'ya gerilediğini gösteriyor. Amerika hükümetine duyulan güven son yıllarda birkaç kez en düşük seviyede olmuştur. 2018 dahil bu rakam %31 idi, 2016'da %30 ve 2013'de %29. Amerikan halkının bu ülkenin yönetimine olan güvensizliğin artmasının çeşitli nedenleri var. Bu alandaki en önemli vakalar arasında federal hükümetin verimsizlik krizi ve bu ülke halkının çoğunluğunun çıkarlarına aykırı tedbirler alması yer almaktadır. Bu konu özellikle Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın başkanlığı döneminde bu ülkenin eski başkanının Obamacare olarak bilinen sağlık programını iptal etme girişimi ve sert muhalefetiyle had safhaya ulaştı. Bu programın uygulanma amacı özellikle istatistiklere göre yaklaşık 40 milyon Amerikan vatandaşının sağlık sigortası olmadığı düşünüldüğünde daha fazla Amerikalıyı sağlık sigortası ile kapsamaktı. Halbuki Trump da dahil olmak üzere cumhuriyetçiler temelde Obamacare'e inanmıyorlar ve hala Amerika Kongresi'nde bu programı iptal etmeye çalışıyorlar. Ayrıca Gallup'un anketi Amerikan halkının 2/3'ünün mevcut başkan Joe Biden'e ve onun ekonomi ekibine güvenmediğini ve hükümetlerinin ekonomik performansından endişe duyduğunu gösteriyor.
Amerikan halkının bu ülkenin hükümetlerine olan güvensizliğinin bir başka nedeni de başta ülkenin başkanları olmak üzere yetkililerin ahlaki ve mali yolsuzlukları meselesidir. Bu bağlamda Donald Trump başkanlığı döneminde çeşitli mali ve ahlaki suçlamalarla karşı karşıya kaldığı gibi içinde bulunduğumuz dönemde de ahlaki yozlaşma ve ilişki içinde olduğu kadınlara susmalar için para ödemesi alanında çok sayıda vaka yaşandı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı döneminin bitiminden sonra özel villasında gizli belgeler sakladığı için güvenlik davaları ve aleyhine suçlamalarla karşı karşıya. Ayrıca Donald Trump'ın çocukları tarafından yönetilen Trump Vakfı'na vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere birçok suçlama var. Mevcut Başkan Joe Biden ve ailesine karşı özellikle Ukrayna'daki başkan yardımcılığı döneminde oğlu Hunter Biden lehine aile çıkarları doğrultusunda gücünü kötüye kullanmak ve Hunter'in ahlaki ve mali yolsuzlukları dahil olmak üzere birçok suçlama var. Buna ek olarak şimdi Joe Biden'in birçok gafları ve davranış hataları üstelik geceleri bir sorunun makinesiyle uyuduğu gerçeğinin ifşa edilmesi göz önüne alındığında fiziksel ve zihinsel sağlığı ve hassas konumunu korumaya devam etmeye zihinsel hazırlığı sorunu başkanlığı ve daha da önemlisi 2024 başkanlık seçimlerine katılmaya hazır olduğunu beyan etmesi yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Amerikalıların bu ülke hükümetine ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne olan güvenini sorgulayan bir diğer konu da son yıllarda yaşanan siyasi çekişmeler ve krizler, özellikle 2020 başkanlık seçimleri ve Biden'in zaferinin ilanından sonraki tartışmalar oldu. Trump seçim sonuçlarını kabul etmeyerek geniş çapta yolsuzluğun yaşandığı iddiasında bulunarak seçim sonuçlarını protesto etmek için gösterilerle destekçilerine kitlesel protestolar düzenlemeye teşvik etti. Bu konu Amerika tarihinde benzeri görülmemiş bir olaya, yani 6 Ocak olayına ve Trump destekçilerinin Amerika Kongresi'nin saldırısına sebep oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Avrupa Parlamentosu Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak tekrar seçilmesini, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılmasının önünde bir engel olarak değerlendirdi. Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz günlerde bir raporda seçimler öncesi ve sonuçları dışında Türkiye'nin bu birliğe katılım süreci zaten devam edemezdi yazdı. Devamında ise çünkü bu sürecin devam edebilmesi için Türkiye'de köklü bir değişimin yaşanması gerekmektedir denildi değerli dinleyicilerimiz. Avrupa Parlamentosu'nun Ankara hükümetiyle ilişkilere ilişkin yayınladığı bu rapora göre bu birlik Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin kapandığına ve Türkiye'nin dışlandığına ve bunun yerine gerçekçi bir alternatifin ve çerçevenin aranması ve keşfedilmesi gerektiğine inanıyor anlaşıldığı üzere. Bu günkü sohbetimizde biz bu konuyu konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de yeni kurulan hükümette Avrupa Birliği macerası nasıl ele alınacaktır ve daha genel bir anlamda acaba tutum değişti mi ve bunların dışarıdan özellikle batılı ülkeler tarafından nasıl izlendiğini de kısaca gözden geçirmek istiyoruz. Gazeteci Sayın Nevval Sevindi Hanım bizimle birlikte. Nevval Hanım hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Merhaba, teşekkür ediyorum. Tüm Tahranlı dinleyicilere de selam olsun.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bugünkü sohbetimizde artık yeni kurulan kabineye de bakarak bugünkü bu konu üzerinde durmanızı rica edeceğim. Biliyorsunuz kabinede köklü değişiklikler oldu. Sadece iki bakan dışında diğerleri değişti ve özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın başkanı gelmesi bu konuda nasıl bir görev ifa edecektir gibi soruları gündeme getiriyor. Çünkü diplomasi arenasında acaba başarılı olabilir mi Hakan Fidan gibi sorular var. Ancak şimdi yeni kabinede ve özellikle yeni hükümette Avrupa Birliği zihniyeti sizce nasıl devam ediyor veya devam edecektir? Türkiye böyle giderse Avrupa Birliği ile ilişkileri hangi aşamalara varabilir? Genel olarak alalım görüşlerinizi. Nasıl düşünüyorsunuz efendim?
Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuya değiniyorsunuz. Bunu derli toplu en başından bugüne anlatmakla izleyenlerin Avrupa Birliği hakkında bir fikri oluşması için önemli olacak. Türkiye Avrupa Birliği'ne 1950'de başvurmuştur. Avrupa Birliği nezdinde birçok çalışmaya, anlaşmaya imza atmıştır. Avrupa ile çok yakın ilişkileri devam ettirmiştir. Avrupa Birliği son derece ikiyüzlü, sahtekar, sizin de çok iyi bildiğiniz emperyalist, çifte standarta sahip bir milletler topluluğu ve siyasi topluluktur. Tabii ki milletler topluluğu derken siyasetçileri kastediyorum. Milletlerle bir işim yok. Ama siyasi olarak Avrupa'nın başında olan siyasi olarak Avrupa Birliği'ni aslında Avrupa Birliği'ni düşünenler entelektüellerdi. Avrupa Birliği'ni sermayedarlar, uluslararası emperyalist güçler oluşturdular. Yani milletlerin hiç de haberi falan yoktu. İşte mutlu olmadılar. Çünkü herkesin kendi parası kayboldu, kültürü kayboldu, çeşitli şeyler kayboldu. Şimdi Avrupa Birliği Türkiye'yi 1950'den beri yani neredeyse 75 yıldır kapısında oyalayan, her türlü sahtekarlığı yapan biri. Sahtekarlık derneği kastediyoruz. Avrupa Birliği gümrük anlaşmasını Türkiye'ye imzalattı Başbakan Çiller döneminde. Ve Türkiye'den birçok malı alan, ithal eden bir Avrupa Birliği Yunanistan'dan öncelikle alıp, Romanya üye falan değilken öncelikle alıp, onlardaki bittikten sonra eğer ihtiyacı olursa Türkiye'den alan ya da onların malları satılsın diye Türkiye'nin mallarına ambargo koyan politikalar uyguladılar. Ama en büyük sahtekarlığı ve arkadan sırttan vurmayı Kıbrıs konusunda yaptılar. Avrupa Birliği anayasasında sınırlarıyla ihtilaflı olanlar Avrupa Birliği'ne alınmaz diye bir madde var. Bu madde orada olmasına rağmen bu maddeyi görmezlikten gelip çifte standartla yasal olmayan gayri kanuni bir şekilde Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği'ne aldılar. Ona destek verdiler, her türlü para yardımını yaptılar ve onu Kıbrıs olarak Avrupa Birliği'nde sözü geçiyor. Biz Avrupa'da herhangi bir toplantıya katıldığımızda mesela Güney Kıbrıs diye geçmiyor. Hep bakıyoruz, sadece Rum bayrağı var ve Kıbrıs Cumhuriyeti var. Yani Türkler orada yoklar. Türkleri kese kese bitiremediler. Her türlü EOKB biliyorsunuz inanılmaz katliamlar yaptı 60'lı, 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda. O yüzden Türkiye Kıbrıs'a çıkmak zorunda kaldı. Kendi vatandaşlarını korumak amacıyla 1974'te. Ondan beri ambargo uygulanmadı Kıbrıs'ta Türklere. Azınlık haline dönüştürmek için her şey yapılmadı. Avrupa Birliği bu kadar ahlaksız bir siyasi topluluktur. O yüzden biz devamlı Avrupa Birliği'ne yüzümüzü dönen, bizdeki entelektüeller de Avrupa kökenli genel olarak oldukları için, Avrupa eğitimli, Avrupa terbiyesinden geçmiş, Avrupa'da yaşayan, o yüzden de 90'lı yıllarda büyük bir tırmanış oldu 90'ların başında Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye. Avrupa Birliği'ne girme konusunda Güneydoğu, Doğu, Anadolu, Orta Anadolu her yerde yapılan anketlerde Avrupa Birliği'ne girmeye destek %75-78'lere kadar fırladı. Ve insanlar bu konuda çok heyecanlandı. Avrupa Birliği'ne niye girme konusunda heyecanlandık? Çünkü Arabistan çölünde değil Türkiye. Türkiye zaten Avrupa'da. 250 yıldır. Aslında biz şey olarak Balkanları söylersek 500 yıldır Avrupa'dayız. 250 yıldır Avrupalılaşma, Batılılaşma deneyimini yaşamakta olan ve bunu yapan, gereklerini yerine getiren. Her ne kadar yine o dönemde de Abdülhamit'e ondan önceki padişahlardan başladı gerçi de zorbalıkla Avrupalı devletlerin yaptırmaya çalıştığı Batılılaşma dedikleri de kendi hukuklarını burada sömürgeciliklerini kurmaydı gerçi ama neyse onun biz eğitim tarafını alıyoruz. Eğitim, dil son derece gelişmişti bizde. Yani biz Batı'yı gayet iyi tanıyorduk ve Batı'yı yaşıyorduk. Ve böyle bir yerde Afrika'nın ya da Arabistan çölünde olmayan, zaten Avrupa ile çok yakın ilişkileri olan, bir köprü olan Türkiye Cumhuriyeti, üstelik faşizmde boğulmuş, savaşlarla iki defa 50-60 milyon insanını gebertmiş bir Avrupa'nın en üst düzey bilim adamları 1930'larda, 40'larda Türkiye'ye kaçtılar. O bilim adamları bizim üniversitelerimizde ders veren öğretim görevlileri oldular. Canlarını kurtardılar, ailelerini kurtardılar. Bizim geçmişimiz bu kadar şerefli, Avrupa'nın da geçmişi o kadar şerefsiz yani. Şimdi bu Avrupa Birliği'ne biz bu kadar istekliydik o 90'lı yıllarda.
Evet.
Çok böyle coşturulmuştu. Bu sefer başka bir hançer sapladılar bize. Avrupa Birliği'ne girmeniz için efendim standartizasyon lazım. İstediğini yiyemezsin, istediğini giyemezsin. İstediğin tohumu sana ait, kültürüne ait hiçbir haltı yapamazsın. Tohumlarınız yasaklanmıştır. Yani bu stratejik bir gıda güvenliği denilen bir şey şey var yeryüzünde ve inanılmaz stratejik bir hançer, büyük bir hainlik ve savaş kararı olması lazım bence. Ama bizdeki o dönemdeki siyasiler bunu yuttu. İşbirliği yaptı her ne halt olduysa. Ama bizim yerel tohumlarımızı yasakladı. Bizim topraklarımızda olmuş tohumları. Ama Kürt milleti direndi. Köyler, kentler, herkes. Yerel tohum takas denlikleri adı altında bu tohumları devam ettirmeyi başardı. Şimdi Avrupa Birliği bu.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Nevzat Sevindi ile konuştuk. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği meselesiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü dinlediniz. Sohbetimizin geri kalan bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin Süryani ve Ermeni azınlıklarının şehit aileleriyle buluşmasını anlatacağız.
Bu rivayetler daha çok Kadir Gecesi'nde İsa adlı kitapta basılıp yayınlanmıştır. Hep birlikte dinliyoruz.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bisseti üzerinden 5 yıl geçiyordu. Gün geçtikçe Müslümanların küçük topluluğu üzerinde cinayet, işkence ve yaptırım baskısı daha da artırıyordu ki hicret fermanı geldi ama nereye? İslam peygamberi yarenlerine Habeşistan'a gidin, orada adaleti ve zulüm etmeyen bir kral var diye buyurdu. Peygamber Efendimizin buyruğu üzerine Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kardeşi Cafer bin Ebi Talib göçmen kafilesinin başı olarak onlara eşlik etti. Habeşistan halkı o zamanlar Hristiyan olarak adlandırılan Hazreti İsa'nın dininin takipçileriydi ve kralları Necaşi ise kendisi dindar bir adamdı. Hazreti İsa'nın öğretileri ona adaleti olmayı, zalim olmamasını ve suçsuz bir insanın ona sığındığı an onu kabul etmesini öğretti. Yüzden az Müslüman grubundan bir kısmı yalnız ve bir kısmı da aileleriyle birlikte gizlice Kızıldeniz kıyılarına ulaştı ve oradan gemiyle Habeşistan'a gitti. Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Necaşi bu muhacirleri kabul etti ve Habeşistan'da özgürce yaşamalarına ve kendi dinlerince Allah'a ibadet etmelerine izin verdi. Göçmen Müslümanların durumu o güne kadar iyiydi. Ta ki Amr-u As Müslüman göçmen grubunu geri getirmek için Kureyş liderleri tarafından Habeşistan'a gönderildi.
Hile ve aldatma sıfatıyla tanınan Amr-u As önce Necaşi'nin sarayındakileri ve danışmanlarına gitti ve onlara götürdüğü hediyeler ve rüşvetlerle Necaşi'nin huzuruna çıktı. Pohpohlayıcı bir selamın ve saygının ardından Kureyş'in enfes hediyeleri krala takdim ettikten sonra muhacir Müslümanlara kötülemeye başladı ve şöyle konuştu. Size gelenler asi ve inatçı, atalarının dinine sırt çeviren, cahilliklerinde ısrar eden gençlerdir. Kureyş büyükleri saygıyla bu sabotajcıları Hicaz'a iade etmenizi rica ediyor. Açgözlü danışmanlar da Necaşi'yi Müslümanları kovmaya ikna etmesi için Amr-u As'a destek verdiler. Ama Necaşi bunu yapmadı ve suçları bize kanıtlanana kadar güvendeler, onları çağırın diye karşılık verdi.
Kral huşu içinde oturdu ve saraylılar onun etrafında toplandı. Cafer ve diğer Müslümanlar içeri girdiler ve yüksek sesle selam verdiler. Amru As, Necaşi'ye hitaben şöyle dedi. Görüyor musunuz? Bu insanlar o kadar gururlu ki kralın önünde bile eğmiyorlar. Saraylılar öfkeyle neden eğilmiyorsunuz? Sorduklarında Cafer şöyle dedi. Peygamber Efendimiz sadece Yüce Allah'ın karşısında eğilmemizi ve cennet ehlinin merhabasının selam olduğunu buyurmuştur. O nedenle biz size selam verdik. Necaşi bu sözleri duyunca gülümsedi ve Cafer'e İslam dini hakkında sordu. Cafer, cahiliyeyi Kureyş'in putperestli, murdar yemellere, vahşilik ve kızları diri diri toprağa gömme gibi tavırlarını anlatarak, Peygamber Efendimiz onun din ile Allah'a ibadet etmemiz için geldi. Adaletli ve şefkatli olmamız için, yalan söylememek, yetimin malını yememek, namaz kılıp zekat vermek için geldi yanıtını verince, Necaşi Peygamberinizin size getirdiğinden bir şey aklında var mı? Diye sordu. Cafer, Meryem suresinden Hazreti İsa'nın doğumu, Meryem'in paklığı ve Yahudilerin iftiraları ile ilgili ayetleri zekice ve güzel bir şekilde okudu.
Necaşi ve mecliste bulunan Hristiyan alimlerin gözlerinden yaşlar süzülerek şöyle dedi. Şüphesiz peygamberinize indirilen İsa'ya indirilenin aynısıdır. Amru As, muhacirlerin İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığına inandıklarını söyledi. Bu ifadeden sonra orada bulunan rahipler ve bilginler bozuldular ve yaygara kopardılar. Necaşi kaygılıydı ve Cafer'e şöyle sordu. Buna ne diyorsun? Cafer korkmadan İslam'ın inançlarını anlattı ve şöyle dedi. İsa Allah'ın kulu ve elçisidir ve Allah'ın Meryem'e vahyedilen ruhu ve kelimesidir. Rahiplerin gürültüsü yükseldi ancak Necaşi memnun oldu ve bunun doğru inanç olduğunu söyledi ve Amru As'ı saraydan kovdu ve ''Bu gençleri bir dağ altınına değişmem, onlar benimle güvendeler ve istedikleri zamana kadar kalabilirler.'' dedi. İşte buradan Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki yakınlık güçlendi.
Tahran Radyosu.
Şimdi İran İslam İnkılabı'nın üzerinden 40 yıldan fazla bir süre geçiyor ve Hristiyanlar bu ülkede özgürce yaşayan en büyük dini azınlıklardan biridir. İranlı Hristiyanlar çoğunlukla Ermeni ve Süryanilerden olup uzun bir geçmişe sahiptiler. Kendilerini İranlı ve milletin bir parçası olarak gören bu değerli vatandaşlarımız toplamda 100'den fazla şehit vermiştir. Bu şehitlerin çoğu kutsal savunma yılları sırasında cephelerde şehit düşen askerler, bazıları da münafıkların suikastlerinde veya savaş sırasında İran şehirlerinin bombalanması ve roket atışlarında şehit olanlardır.
Son yıllarda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin hem Cumhurbaşkanlığı döneminde hem de rehberliği sırasında farklı durumlarda dini azınlıklarla anılarını ve buluşmalarını anlatan ve her biri kendi yerinde çok çekici ve hoş olan çeşitli kitaplar yayınlandı. Ancak belki de hiç kimse İran gibi binlerce sorunu ve kaygısı olan büyük bir ülkenin liderinden ülkesindeki dini azınlıklara bile dikkat etmesini beklemiyor. Bu konu Kadir Gecesi'nde İsa kitabını okuyarak iyi anlaşılabilecektir.
Kadir Gecesi'nde İsa şehit ailelerinin evlerinde İslam İnkılabı rehberinin varlığının hikayesidir. Bu kitapta rehberin İran'ın Hristiyan şehitlerinin aileleriyle evlerinde buluşması 23 bölümde anlatılmaktadır. Hz. İsa'nın hayatı, İslam-Hristiyanlık dinleri arasındaki ilişki, İslam Cumhuriyeti'nin Hristiyanlık ve dini azınlıklarla ilişkisi gibi konuların ele alındığı nispeten uzun ama yerinlikçi ve yeni bir girişin eşlik ettiği bu eserde 23 bölüm yer almaktadır. Ayetullah Hamenei şehit ailelerinin önemi ve değeriyle onlara saygı ve özel ilgi göstermesi gereğini göz önünde bulundurarak savaşın başlangıcından itibaren bu ailelere özel ilgi göstermiş ve 1984 yılından itibaren Hz. İsa'nın doğumu ve Hristiyan bayramları gibi münasebetlerde Hristiyan şehit ailelerinin misafirleri olup bu aileler ile samimi bir ortamda sevgi ve teveccühünü gösteriyorlar. Bu ziyaretler hala devam ediyor ve İslam İnkılabı rehberinin oluşturduğu güzel geleneklerden biri sayılmakta. Bu toplantıların bir özelliği, çoğu Hristiyan ailenin kendi evlerinde İslam İnkılabı rehberinin varlığına inanamamaları ve toplantının sonuna kadar süren bir şaşkınlık içinde olmalarıdır. Bu durum İslam İnkılabı rehberinin bu ailelerle daha fazla konuşmalarına, anılarını paylaşmalarına ve bir nevi meclisin ısınmasına neden oluyor.
Kadir Gecesi'nde İsa kitabı, Hristiyan şehitlerin evlerinde, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin varlığının görüntülerini tat katmak ve bu değerli şehitlerin görüntüleriyle anlatımlara eşlik etmek için tam renkli olarak basılmıştır. Bu şehitlerin evlerinde Ayetullah Hamenei'nin varlığının anlatılmasıyla birlikte şehit ile ilgili güzel noktalar, anıları ve şehadet tarzına yer verilmiştir ki bu aziz şehitlerimizin ve ailelerinin fedakarlığını, cesaretini ve yüksek insan ruhunu göstermektedir. Bu kitabın okunması bir yandan bizi gerçekten İslam'ın ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerine dayanan İslam İnkılabı rehberinin karakteri, ahlakı ve aydınlanmış koruculuğunun bir başka nurani yönü ile tanıştırır ve diğer yandan kritik anlarda diğer insanlarla birlikte görevlerini kabul eden ve güzelce yerine getiren ve bununla gurur duyan Hristiyan vatandaşlarımızın erdemini, insanlığını ve vatanseverliğini bize tanıtıyor. Kadir Gecesi'nde İsa kitabı Profesör Nikain tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Size hazırladığımız yeni sohbetimizde bu kitaptan bazı parçalara aktararak İslam İnkılabı rehberinin Hristiyan şehit aileleriyle görüşmesini ve İran'daki dini azınlıkların ilişkilerinin nasıl olduğu konularına değineceğiz.
Muhterem dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizin ilk bölümünü dinlediniz.
Programımızla ilgili her türlü görüş ve istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde mitolojik masalların çeşitli unsurlarını irdelerken devlerden söz ettik ve devlerin doğaüstü mahluklar olduğunu ve sözlü edebiyatta ve masallarla devlerin imajı çok korkunç ve çok tiksindirici anlatıldığını ve dev tabiri cin, gulyabani ve benzeri doğaüstü kötü mahluklar için kullanıldığını anlattık. Mitolojik masalların diğer acayip unsurlarından biri de ejderha ve simurg adıyla anılan mitolojik bir kuştur.
Ejderha, Çin'den başka dünyanın mitolojilerinde kötülüğü temsil eden bir güçtür. Ayrıca kuraklığı simgeler. Ejderhalar bulutları hapsederek onların yağmasını engeller ve doğanın solmasına yol açar. Bu yüzden ejderha ile savaşmak, kuraklıkla savaşma şeklinde algılanırdı. Mitoloji üzerinde araştırma yapan uzmanlar masalın kahramanı veya pehlivanının ejderha ile savaşı çok eski bir mitolojik simgedir ve amacı hapsedilen suları serbest bırakmak, sonuçta doğaya bereketi ve verimliliği geri kazandırmaktır. Bu yüzden dünyanın birçok mitolojisinde ünlü pehlivanlar ejderha ile savaşa gider, böylece ejderhayı yenerek hapsettiği bulutları serbest bırakır ve doğaya tazeliğini ve yeşilliğini yeniden kazandırırdı. İran mitolojileri de bu durumdan müstesna değildir.
Fars dilinde ejderha, ejder ve hejdehak gibi sözcüklerle de tanımlanan ejderha, ağzı çok büyük ve çok geniş olan devasa bir yılandır. Fars kültüründe ejderha iki kanadı olan ve ağzından ateş püsküren ve bir hazineyi koruyan devasa kertenkele görünümünde bir yaratık şeklinde de anlatılmıştır. Mitolojilerde ejderha hem sürüngendir ve hem uçma yeteneğine sahiptir ve kartal gibi kanatları, aslan gibi pençeleri ve yılan gibi kuyruğu ve ateş püsküren ağzı vardır ve bu görüntü dünyanın birçok ülkesinin mitolojilerinde benzerdir.
Eski İran mitolojilerinde ejderha şer simgesi ve dev hululuğun işaretidir. İster İran olsun, ister başka ülkelerde olsun, birçok masalda ve efsanede ejderha genellikle bir mağarada yaşar ve bir hazineyi korur veya kaldığı mağarada sihirli bir çeşme vardır ve ejderha bu çeşmeye musallattır. Masalın kahramanı hazineyi veya çeşmeyi ele geçirmek için ejderha ile savaşması gerekir. Fars edebiyatında masalın kahramanı ejderha yok eder ve insanlara nimeti ve huzuru geri kazandırır. İran'ın birçok hamaset eksenli eserinde, özellikle de Firdevsi'nin Şahnamesi'nde ejderha aktif bir varlık sergilemektedir ve İran'ın Rüstem, İsfendiyar, Geçtasp ve Sam gibi ünlü pehlivanları zehirli ve devasa ejderhalarla savaşır ve onları helak eder.
Fars halk edebiyatında ejderhanın güneş ve ay tutulması ile bağlantılı olduğuna inanılır ve bu doğal gelişmenin sebebi bir ejderhanın güneşi veya ayı yutmak istemesi şeklinde açıklanır. Ejderha ayı geceler boyu yutar ve sonunda güneş ayı kurtarır ve ejderhayı da öldürür. Daha yeni efsanelerde ve masallarda ise ayın yerini güzel bir kız ve güneşin yerini de masalın kahramanı alır. Kahraman kızı kurtarmak için ejderhayı öldürür ve kızı ejderhanın karnından çıkarır.
Değerli dinleyiciler, mitoloji masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalarken devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Bir varmış, bir yokmuş. Allah'tan başka hiç kimse yokmuş. Çok eski zamanlarda yoksul bir adam eşi ve çocuklarıyla yaşıyordu. Adam uzun süre işsiz güçsüzdü. Sonunda eşi bu duruma isyan etti ve şöyle dedi. Hadi kalk git kendine bir iş bulmaya çalış. Böyle aylak aylak dolaşmanın hiçbir faydası yok. Zavallı adam da evden çıktı ve sağa sola iş için başvurdu. Ama nafile, hiçbir yerde iş bulamadı. Öte yandan adam artık evine dönmeye ve eşinin aşağılayıcı sözlerini ve serzenişlerini de duyacak yüzü yoktu. Bu yüzden çaresizce denizin kenarına gitti ve ölmek ve bu bedbahtlıktan kurtulmak için kendisini suya attı. Tesadüfen o sırada Simurg oradan geçiyordu ve adamın biri suda boğulmak üzere olduğunu fark etti. Simurg denize doğru daldı ve pençesini atarak adamı sudan çıkardı.
Simurg sudan çıkardığı adamın üstünü başını şöyle bir gözden geçirdi. Yoksulluk ve bedbahtlık her halinden belliydi. Simurg hemen denizden bir balık tutup adama verdi. Adam büyük bir mutluluk içinde evinin yolunu tuttu. Yolda giderken şarlatanın biri yoluna çıktı. Adama elindeki balığı biraz unla değiştirmek isteyip istemediğini sordu. Adam bu öneriye sevindi ve balığı verdi, unu aldı. Eve vardığında eşi şöyle dedi. Ta başından böyle yapmalıydın. Eğer her gün bu kadar un getirirsen çocukların karnı doyar ve artık rahat ederiz.
Ertesi sabah adam tekrar evden çıktı ve kentte ve çevresinde ve çarşıda iş aradı. Ama yine ne iş buldu ne de evine götürecek bir şey kazandı. Bu yüzden adam tekrar gidip kendini denize atmayı ve hayattan kurtulmayı düşündü ve tekrar kendini denize attı. Ama adamın iyi şansından olsa gerek Simurg yine dünkü gibi denizin üzerinde uçuyordu. Ve tekrar adamı kurtardı ve yine dünkü gibi tekrar bir balık avlayıp adamın eline verdi. Adam bu duruma çok sevindi ama yine aynı şarlatan adam yolunda onu bekliyordu ve yine adamın sözlerine kandı ve elindeki balığı verip yine biraz un aldı ve güneş batmak üzere olduğu için hemen unu evine götürdü. Eşi kocası eli boş dönmediğini görünce şöyle dedi. Şimdi sana evin erkeği diyebiliriz. Eğer her gün güneş batmadan biraz un getirirsen bize yeter. Çocukların karnı doyar ve rahatça uyur.
Bu sözleri duyan adam eşine hiçbir şey demedi ve onu nereden getirdiğini de anlatmadı. Adam üçüncü gün daha büyük bir şevkle evden çıktı ve iş aradı. Ama nafile. En ufak bir iş dahi bulamadı. Hiç kimse adama iş vermedi. Adam kendi kendine galiba benim rızkımı denize atmışlar dedi. Ve tekrar gidip kendini denize attı. Simurg da sanki her gün bu adamı sudan kurtarmaya alışmış gibiydi. Ama o gün artık adamdan sıkılmaya başladı. Ve kendi kendine bu adam galiba hakikaten kendini öldürmek istiyor. O zaman iyisi mi denizde boğulup ölsün. Adamın sanki başka işi yokmuş gibi her gün gelip kendini denize atıyor. Ne demek ya? Bu da iş mi? Bugün adamı kurtarsam yarın yine gelip kendini denize atacak.
Bu sözlerin ardından Simurgh tekrar adama baktı. Adam gerçekten boğuluyor. Simurgh kendi kendine adam ölürse vebalinin onun üzerine olacağını düşündü. Çünkü onu kurtarabildiği halde kurtarmamış olacaktı. Bu yüzden Simurgh bir kez daha adamı kurtarmaya karar verdi ve denize doğru dalarak pençesini attı ve adamı sudan çıkardı ve yine bir balık avlayıp adamın eline verdi. Fakat Simurgh bu zavallı adamın her defasında ona ne verdiğini bilmediğini düşündü ve bu yüzden adama şöyle dedi. Ey Allah'ın kulu, neden kendini suya atıyorsun? Sana verdiği ilk balık 7 soyuna yetecek kadardı. Adam şöyle dedi. Birinci balığı verdim, karşılığında biraz un aldım ve ikinciyi de verdim, yine biraz un aldım ve aç eşimi ve çocuklarıma götürdüm. Bu muydu benim yaşamdan nasibim?
Sözleri duyan Simurgh isyan etti. Allah seni kahretsin be adam. O balığın karnı altın ve gümüş doluydu. Zavallı adam bu sözleri duyunca üzüntüden kahroldu. Ne yapacağını bilemedi. Bu yüzden bu kez Simurgh'un verdiği balığa sımsıkı sarıldı ve evinin yolunu tuttu. Bu kez yine adamın hiçbir şeyden haberi olmadığını düşünen şarlatan adam yoluna çıktı. Şarlatan adam zavallı adamın elinde balığı görünce hemen atladı ve ona balığı biraz unla değiştirmek isteyip istemediğini sordu. Zavallı adam gülerek hayır dedi. Şarlatan adam önerisini ikiye katladı. Ama adam yine hayır cevabı ile karşılaştı ve tekrar tekrar önerisini artırdı. Ama işin sonunda biri adama balığın özelliğini anlattığını, bu yüzden bugün kalmadığını düşündü. Bu yüzden de adama 1000 dinar vermeyi önerdi. Fakat aklı başına gelen adam yine bunu kabul etmedi. Şarlatan adam balığı elde edemeyince bu kez zavallı adamla kavgaya tutuştu. İki adam kavga ederken padişahın adamları onları gördü ve yakalayıp padişahın yanına götürdü.
Padişah adamlara neden kavga ettiklerini sordu. Adam 3 balığı olduğunu, balıkların içinin altın ve gümüşle dolu olduğunu, şarlatan adamın 2 balığı biraz un karşılığında ondan aldığını ve şimdi 3.'yü de almak istediğini, fakat kendisi balığı vermeyince kavga etmeye başladıklarını anlattı. Padişah balıkların getirilmesini emretti. Balıkların karnı açılınca baktılar ki balıkların içinde her türlü mücevher ve altın ve gümüş bulunuyor. Padişah bu duruma şaştı kaldı. Ama balıkları sahibine geri verdi ve bu balıkları nereden getirdiğini anlatmasını istedi. Adam macerasını anlattı ve bedbahtlıktan kendini denize attığını ve Simurgh'un onu kurtardığını ve bu balıkları ona verdiğini söyledi. Padişah adama gidip Simurgh'u getirmesini emretti. Bahtı ve şansı açıldığı için mutlu olan adam, tekrar kaderinin yolunda büyük bir engel çıktığını düşünerek, eli boş ve kafası bozulmuş halde evine döndü.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizleri www.parsuday.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkishatws.erib.ir'e gönderebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri adlı programın 3. bölümüyle birlikteyiz.
Gezimize Kermanşah ilinde devam ederken Hezar Masule şehri olarak bilinen Pave şehrini ziyaret edeceğiz. Bizimle kalın.
İran'ın merkezi olan Tahran'a yaklaşık 500 kilometre uzaklıktayım. Irak'la sınırı olan İran'ın en batı eyaleti olan Kermanşah'a geldim. Eskiden buraya Bahteran denirdi. İran'ın en sıcak ve en soğuk şehirlerinin Kermanşah eyaletinde olması ilginç. Özgün şehirlerinden biri olan Pave hakkında duyduğum İltifatlar beni Kermanşah ve Serpol-e-Zehab şehrinden sonra buraya sürükledi. Pave'nin Hezar Masule şehri olduğunu duymuş olmalısınız ve Kuzey İran'daki Masule köyü ve basamaklı evleri hakkında bir şeyler biliyor ve görmüş olmalısınız.
Şimdi Kuzey İran'daki Masule'nin birkaç katı büyüklüğünde bir şehrin yüksek dağlarda bulunduğunu düşünün. En yüksek noktasından eteğine kadar dağı kaplayan ve az rastlanan bir kentsel mimari oluşturan evler. Her evin çatısı kendisinden daha yüksekteki evin avlusudur. Kuseyi Hecic olarak bilinen İmam Rıza Aleyhisselam'ın erkek kardeşinin mezarına ev sahipliği yapan güzel Hecic köyü gibi sadece Pave kenti değil, çevredeki tüm köyler aynı özelliğe sahiptir.
Ayrıca özgün tuzları ve kimyasal bileşimiyle bir su madeni olan güzel Bel Şelalesi bu köyde bulunuyor. Genel olarak bu bir arada yaşama ve doğa ile uzlaşma mümkün olan en iyi şekilde Pave kentsel mimarisinde ve çevresindeki köylerde görülür. Çünkü Pave, Şahun'un yüksek ve güzel dalları üzerine inşa edilmiştir. Burada düz yer az bulunur. Dalların eteğinde, vadide, bol ceviz, nar, incir ve diğer meyve bahçeleri, Zagros sıra dağlarına ait olan Şahu'ya göz kamaştırıcı bir güzellik kazandırmıştır. Bazen yaz ortalarına kadar Şahu'nun doruklarında kar görülür. Pave ve Horaman'ın Hevraman yüksek doruklarının bitki çeşitliliği ve örtüsü gerçekten görülmeye değer. Şahu'nun ilkbaharda özellikle Mayıs ayında rengarenk çiçeklerden oluşan bir hazinesi vardır.
Güzel çiçeklerden biri Şahun'un yükseklerinde ve Pave'nin ateşgah bölgesinde çokça görülen ters laledir. Ateşgah Sasani döneminde Şahun'un yükseklerinde Ahurmazda'ya tapınmanın bir simgesiydi ve şimdi yüzlerce ters lalenin yetiştiği yerdir. Bu güzel ve göz alıcı çiçek bu yeşil doğanın kalbinde öyle bir ağırbaşlılıkla kendini gösteriyor ki her görenin gözlerini kamaştırıyor.
İran doğası için değerli bir miras olan kırmızımsı turuncu büyük çan çiçekleri olan ters lalenin kalbinde bir efsane var. İnsanlar Gersivez'in kılıcı ile iyi kalpli Siyaveş'in boynunu vurduğunda ters lalenin olaya tanık olduğuna inanıyor. Bu olaydan sonra bu hikayenin hüznü laleyi etkiler. Lale kızarır ve tüm kaderleriyle başı aşağıya doğru eğilir. Ve Siyaveş'in masumiyeti için ağlar. Ters lalenin gözyaşları aslında ondan akan renksiz bir öz suyu. Bu hikayeden dolayı Pave ve Uramanata ters laleye siyah ve şen gözyaşı çiçeği de denir. İran Kürtleri bu çiçeği kim koparırsa ona ilahi rahmet ve bereket kapılarının kapanacağına inanırlar. Bu nedenle ekmek kesen, ekmekten eden çiçek olarak da adlandırılır.
Tahran Radyosu.
İran tarihinde bu görülmeye değer ve ender çiçeğin izlerini görmek mümkündür. Sasani dönemi sütun başlıklarında ve Tağbostan'da da Sasani kralı kabartmasının yanında ters lalenin deseni görülmekte ve herkesi büyülemektedir. Sözün kısası, ters lalenin başı Siyaveş'in hüznünden aşağıdadır ve bu hüzün Irak'ın İran'a dayattığı savaşa kadar devam eder ve her baharda varlığıyla kutsal sarma dönemi şehitlerinin kanlarıyla süslenmiş Pave toprağını bize hatırlatır. Güzelliğiyle bu aşık ve yaslı çiçek, bu aşk ve masumiyet ve yaslılık karışımıdır.
Pave'ye birkaç kilometre uzaklıktaki cazibelerden biri olan Kuri Kale mağarasından da bahsetmemiz gerekir. Bu mağara Asya'daki en büyük su mağarası ve İran'daki en uzun su mağarasıdır. İlk alan çeşitli şekillerde güzel sarkıtlarla çevrili büyük bir göldür. Her biri özel bir şekle sahip olan bu sarkıtlar bu mağaranın her bir bölümüne isim verilmesinin ana sebebidir. Örneğin Hazreti Meryem şeklindeki bir sarkık, bu mağaranın ilk salonunun Meryem salonu olarak da adlandırılmasının nedenidir.
Mağaranın 1000 metre derinliğinde dünyanın en güzel su havuzcuğuna sahip olan bir salon bulunmakta. Bu alanda her birine dokunduğunuzda müzik aletlerinden birine benzer ses çıkaran perde şeklinde sarkıtlar vardır. Bu yüzden bu alanın adı Beethoven salonudur. Biraz ileride parlak ve beyaz kristallerden yapılmış, gelinliğe benzeyen tortul sarkıtlar olan Eros adlı güzel bir salon vardır. 1700 metrelik derinlikte henüz halka hazır olmayan güzel bir şelale var. Bu mağaranın keşfedilmemiş kısımları çoktur ve gelecekte insanların ziyaret etmesi için derinliğinin daha fazla bölünmelerini hazırlayabilirler. Evrenin yaratıcısının sanatını olabildiğince keşfetmek ve tanımak isteyenlerin İran'ın görkemli şehri Pave'yi ziyaret edecekleri günlerin gelmesi dileğiyle.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Gezilecek Yerler adlı programın 3. bölümünün sonuna geldik.
Bizi parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. تاریخ قدیرینه سلیک افتخار گد سومارو نبشار گد قصر و گیلان با سفان قلات مهر و وفان ای شار کرماشانم خوان تقویسانم بی ستون چوانم سر برزن و جهانم سر پلو دشت زهان کرندو با خیلی جو خاک اسلام آباد بهشت هری و یادت
ای هنر پروره روان سر و هر زینه خلک زوان شیرینه خلک زوان شیرینه دای خلک زوان شیرینه دای
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.